Ayrım 35, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 533. Çalık ailesi nasıl zengin oldu? Sebahattin Önkibar 18 Aralık 2007 tarihli Yeni Çağ gazetesindeki köşesinde Çalık ailesinin zenginliğe giden yolu şöyle yazıyordu. Yıl 1968, bugün SP Genel Başkanı olan Recai Kutan, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'le ters düşer ve DSİ'den ayrılarak bir mühendislik ve danışmanlık şirketine genel müdür olur. Malatyalı olan Kutan bir gün memleketine gidip eşrafı toplar ve şu teklifi yapar. Size yabancı kaynak bulacağım, %70 yabancı kredi bulacağım. Böyle bir imkan var. Siz de %30 yerli kaynak yaratın. Malatyalılar Kutan'ın çağrısı ve önderliğiyle toplanır ve 17 aile sermayelerini birleştirerek %30 yerli kaynağı oluşturur ve alınan dış krediyle Malatya'da büyük bir iplik fabrikası kurulur. Fabrika çalışırken yerli ortaklar arasında sorunlar çıkar ve Kutan yine araya girer. Uzun görüşmelerden sonra fabrika ortaklardan biri olan Mahmut Çalık'a bırakılır ve bu şekilde Çalık ailesinin önü açılmış olur. Peki Mahmut Çalık kim midir? Sabah ATV'yi 1 milyar 100 milyon dolara satın alan Çalık'ın babasıdır. Cevap ver Tayyip. Anka Haber Ajansı Cevap Ver Başbakan başlığı altında CHP'nin Bursa'da BOTAŞ'a ait 10 milyon dolar değerindeki arazinin Başbakan'ın damadının çalıştığı Çalık Holding'e hediye edilmesiyle ilgili önergesini şu şekilde haber yapıyordu. CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, BOTAŞ'ın Bursa Doğalgaz Şube Müdürlüğü'ne ait arazisinin bedelsiz olarak Çalık Holding'e devredildiği iddialarını meclise taşıdı. Ateş, Başbakan Erdoğan'a söz konusu usulsüzlükle ilgili olarak açılan idari ve adli soruşturma var mıdır diye sordu. Ateş önergesinde BOTAŞ bünyesindeyken Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Bursa Gaz'a devredilen ve Bursa Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Protokolü ile de dağıtım ihalesi kazanan Çalık Holding'e devredilecek gayrimenkuller arasında Bursa Doğal Gaz İşletme Müdürlüğü binası ve arsasının yer aldığını belirtti. Ateş, Bursa'nın merkezinde bulunan söz konusu arazinin değerinin yaklaşık 10 milyon ABD doları olduğuna dikkat çekti. Çalık'ın elektrik borcu. Başta Vakit Gazetesi olmak üzere İslamcı basın, Vatan Gazetesi, Tayyip'in damadının yöneticisi olduğu Çalık grubunun babası Mahmut Çalık'ın 10 milyon liralık elektrik borcu olduğunu ve bu borcu yatırmamasını haber yapınca baba Çalık yerine Vatan Gazetesi'ne saldırıyorlardı. Melih Aşık, Açık Pencere adlı köşesinde bakın ödenmeyen bu borç meselesini nasıl işlemiş. Hükümetin yeni bir elektrik zammına hazırlandığı söyleniyor. Gerekçe malum, giderler arttı, gelirler giderleri karşılamıyor. Peki gelirler neden giderleri karşılamıyor? O da malum, kaçak elektrik çok yüksek düzeylerde. Hükümet Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölge halkını fazla sıkıştırmamak için kaçağa biraz göz yumuyor. Göz yumduğu sadece o bölgenin yoksul insanları mı? Dünkü Vatan'dan öğreniyoruz ki değilmiş. Geçenlerde 1 milyar 100 milyon dolara ATV Sabah grubunu satın alan Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık'a da göz yumuyormuş. Malatya'da tekstilcilik yapan Mahmut Çalık'ın 4 yıldır ödemediği elektrik borcu 10 milyon lirayı bulmuş. Bu rakam tüm Malatya'nın toplam elektrik borcunun %30'unu oluşturuyormuş. Oğlu Ahmet Çalık'ın holdinginde yönetim kurulu üyesi de olan baba Çalık'ın ödemediği elektrik borcunu TEDAŞ 24 ay taksite bağlamış. Bağlar, oysa eğer siz 50 YTL'lik elektrik borcunuzu ödemezseniz TEDAŞ hiç gözünüzün yaşına bakmaz, elektriğinizi anında keser. Çünkü siz yolunacaklar kategorisindensiniz. Hem kendi elektriğinizi ödeyeceksiniz hem de ayrıcalıklı yurttaşların. Tayyip'in paketi. 7 Haziran 2009 tarihli Sözcü gazetesinde Tayyip'in paketinden bizim Çalık çıktı şeklindeki haber özetle şöyleydi. İşçiye memura, emekliye hava, yandaş iş adamına teşvik. Başbakanın geçen perşembe günü açıkladığı paket en çok bizim Çalık diyerek sahip çıktığı Ahmet Çalık'ın holdingine yarayacak. Neden mi? Pakette boru hatlarıyla taşımacılık projelerine teşvik öngörülüyor. Tesadüfe bakın ki Çalık Holding de Samsun Ceyhan Petrol Boru Hattı projesini yürütüyor. Yani 2 milyar dolarlık projeye teşvik alabilir. Dahası Çalık bir de rafineri kurmayı planlıyor. Pakette rafineriye de teşvik var. Tayyip'in paketiyle Çalık'a milyarlarca dolarlık teşvik yağmuru hazırlanırken 20 Haziran 2009 tarihinde milletvekillerinin Çalık'ın uçağı ile Türkmenistan gezisine gittiği CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın Çalık'a ait özel uçakla gitmemiz ahlaki olmaz diyerek geziye katılmamasıyla ortaya çıkıyordu. AKP milletvekilleri Murat Mercan, Mehmet Ceylan, Mehmet Şahin ve MHP'li milletvekili Deniz Bölükbaşı, THY'nin Türkmenistan'a direkt seferi varken Çalık'ın uçağına binerek Tayyip'in damadının genel müdürlük yaptığı ve Türkmenistan'da yatırımları olan Çalık grubuna ait özel uçakla Türkmenistan'a geziye gidiyorlardı. Damadı müdür yaptı, kısmeti açıldı. Çalık'ın AKP iktidarı döneminde 5 kat büyümesine asıl etken Tayyip'in damadını müdür yapmasıyla açıklanıyordu. Ahmet Çalık Tayyip'in damadını holdinge genel müdür yaptıktan sonra ihaleleri peş peşe kapmaya başlıyor. Kasım 2009'da 441 milyon dolara elektrik dağıtım ihalesini alıyordu. AKP iktidarıyla büyüyen ve parasına para katan şirketlerin başında Ülkerler, ardından Çalık grubu geliyor. Diğerleri onları izliyordu. Tayyip'in damadı Berat Albayrak'ın genel müdür olduğu Çalık Holding, son 6 yılda yıldızı en çok parlayan şirketler arasında yer alıyordu. Çalık grubunun 2002'de 17 olan şirket sayısı 2009'da 34 oluyordu. Şirket sayısını 2 kat arttıran Çalık son 6 yılda 5 kat büyüyerek aktif büyüklüğünü de 600 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkarıyordu. Çalık grubu iş alanlarını da hayli genişletti. Devlet bankalarından sağlanan kredilerle 1 milyar 100 milyon dolara sabah ATV'yi alan Çalık enerjide de hızla yükseliyordu. Bursa ve Kayseri'nin gazını dağıtan grup elektrik dağıtım işine de adım atıyordu. 441 milyon dolara Yeşilırmak bölgesi ihalesini alan Çalık, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Samsun'a elektrik sağlayacak. Vatandaş Çalık'ın bu kadar parası varsa neden sabah ve ATV için devlet bankalarından kredi aldı diyordu. Neden olacak? Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak için. Üstelik Halkbank ve Vakıfbank'tan aldığı 750 milyon dolarlık kredi için hiçbir şirketi kefalet vermiyordu. Sadece Sabah ve ATV'nin mal varlıkları teminat olarak gösteriliyordu. Bu durumda medya şirketleri zarar edip krediyi ödeyemezse hisse değerleri de düşeceği için teminat borcu karşılamayacaktı. İşçiye, köylüye, memura verdiği 3 kuruş için onlarca teminat alan hükümet ne hikmetse Çalık'tan hiçbir teminat almıyordu. Borç ödenmezse her zamanki gibi fatura yine fakir halka çıkacaktı. 3. Uçak. Başbakan seçildiği gün zaten devlet ona bir uçak vermişti. 5-10 gazeteci birden doldurup havada 10 bin metre yüksekte uçarken, ülkede kişi başına milli geliri 10 bin dolara çıkarttık türü yanıltıcı, milli gelir hesaplarının nasıl yapıldığını bilenleri güldürücü demeçler vermek de mümkün oluyordu. Yine de dardı uçak, konforsuzdu, küçüktü, yatak odası bile yoktu. İkinci uçak alındı. Birincisinden çok daha büyüktü ikinci uçak. Ayrı yatak odası vardı ve Atlas Okyanusu'nu aşıp 12 saatte ABD'ye uçarken, kıtaları geçip 15 saatte Hindistan ile Çin'e giderken uyuyabiliyordu başbakan. Ve daha çok sayıda gazeteci, yazar, katırcı fincanı gibi yan yana dizilip birlikte fotoğraf çektirerek 10 bin metre yükseklikten "Başbakan dedi ki" gazeteciliği yapabiliyorlardı. Yine de yetmedi, kesmedi. Üçüncü uçak alındı. 60 milyon dolar diyorlar. Üçüncü uçağın alımında akla, mantığa, doğal hukuka, vicdana sinmeyen bir katakulli var. %50'den fazlası özele açılmış, bu yüzden devlet ve meclis denetiminden kurtulmuş THY'ye aldığı uçağı başbakana tahsis etti. THY'nin ana sözleşmesinde kuruluş amaçları arasında başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, devletin seçilmiş ve atanmış büyüklerine VIP uçağı alır diye bir görev tanımı yok. Dünya kriz içine girmişken, kriz Türkiye'yi de sallarken, iki VIP uçağın sahibi başbakan meclis denetiminden geçen başbakanlık bütçesinden değil de meclis denetiminin dışına kaçırılmış THY'nin bütçesinden üçüncü uçağı nasıl alabilir? Tam zamanıdır, hesap sorulmalıdır. İşçiler işsiz kalıyor, fabrikalar kapanıyor, ülke milli geliri küçülüyor, bütçe açık veriyor, ihracat düşüyor, büyüme eksiye iniyor, geçim zorlaşıyor. Ereğli Demir Çelik Fabrikası ile İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın işçileri, memurları ve üst yöneticileri fabrika kapanmasın, çalışmaya devam etsin diye maaşlarının %35 indirilmesini kabul ediyorlar. Demir Çelik işçilerinin başlattığı bu yüksek özveri belli ki ülkemizin bütün sektörlerine dalga dalga yayılmanın arifesindeyken başbakan kendine yeni uçak alıyor. Yani üçüncü uçağı alıyor. Demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, ekonomik verimlilik, parayı doğru kullanma, iyi yönetim, sağlıklı sevk ve idare bunun neresindedir? Hesap sorulmalı. Ülke IMF'nin kapısında para dilenirken, kendisi dar gelirli bir aile çocuğu olarak doğmuş, dar gelirli, az gelirli halk kitlelerinden oylar alabilmiş ülkenin başbakanı, meclis denetiminden çıkarılmış, üstelik %50'den fazlası özel kişilere satılmış THY'nin bütçesinden kendisine üçüncü uçağı nasıl aldırır? Devlet millet kesesinden düğüne. Ve çok geçmeden üçüncü uçağın alınmasındaki keramet de ortaya çıkıyordu. Emine de artık özel gezilerine devlet millet kesesinden devlete ait özel uçakla gidecekti. Hatırlayın, siyasal İslamcılar saf insanlarımızdan oy isterken neler söylüyorlardı. Biz bütün dünyaya hakkın, adaletin, barışın ve özgürlüğün götürücüleriyiz. Bütün dünyadan hesaba çekileceğiz. Hazreti Ömer ne diyordu kendi zamanında dört halife döneminde? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi sorar Ömer'den onu. Yıkık bir köprüden geçerken ayağı sürçen topal bir keçinin sorumluluğu Halife Ömer'e aittir, size de aittir. İslamcılar Hazreti Ömer'in adaletini getireceklerini, Hazreti Ömer nasıl çalışırken devletin mumunu kullanması üzerine kendine verilen selamı bile almadığından bahsederek kendilerinin de öyle olacaklarını savunuyorlardı. Oysa iktidara geldiklerinde işçinin, memurun, köylünün, esnafın hakkını çoluklarına, çocuklarına, yandaşlara vermekle kalmadılar. Ülke kaynaklarını da başta Yahudiler olmak üzere yabancılara peşkeş çektiler. Tayyip'in zevcesi Emine, Nisan 2010'da devlete ait ata uçağıyla Katar emirinin kızının düğününe gidiyordu. Tayyip'in zevcesi Emine, Bakan Ali'ye Kavaf, yine Bakan Davutoğlu'nun karısı Sare, emirin sarayındaki muhteşem düğüne katılıyorlardı. Emine, Katar emirinin kızına gümüş takı hediye ediyordu. Emine'nin devlete ait ata uçağını keyfi olarak kullanması CHP'lilerin tepkisini çekiyordu. Nasıl çekmesin? Sadece uçağın maliyeti 200 bin doları buluyordu. Fakir halkın sırtından yapılan bu hovardalıkla en az 500 aile 2 ay geçinebilirdi. Emine devlete ait uçakla düğün yolunu tutarken Avrupa'nın zengin ülkelerinin yöneticileri ve eşleri ise kendi ceplerinden ve tarifeli uçaklarla gidiyorlardı. Helikopter. 3-5 çapulcu olarak nitelendirilen ihanet şebekesi PKK dağlardan söküp kazınamıyor ama eli kanlı örgütün eli kanlı, ağzı kanlı liderine Avrupa standartlarının üzerinde yaşam sağlamak üzere önce 5 milyon dolar harcanıyordu. Ziyaretlerinde zorluk çekilmesin diye 1000 küsur yolcu taşıyan gemi 5 kişilik avukat grubunun ve özel ziyaretçilerinin emrine tahsis ediliyordu. Bunlar da yetmiyor, terörist başı için 1-5 milyon dolar daha harcanıyor, kalacağı villa konforunda yeni bir malikane daha yapılıyor, ancak yeni yeri eski köşkünden bir kibrit kutusu kadar daha küçük olduğu gerekçesiyle PKK'lı köpek sürüsü kuduruyor, ülkenin altını üstüne getiriyorlardı. 80 yaşına merdiven dayamış Atatürkçüler, emekli askerler, ölüm döşeğindeki Türkan Saylan karşısında ceberrut kesilen polisin içinde yuva yapan malum örgüt, ülkeyi molotoflarla ateş çemberine çeviren, dükkanları yağmalayan, suçsuz insanlara saldıran PKK'lılar karşısında hoşgörü abidesi kesiliyor, PKK'lıların döktükleri kanın hesabını bile soramıyordu. Tokat'ta PKK'nın şehit ettiği 7 askerin ardından başta Cumhurbaşkanı Gül olmak üzere Tayyip PKK'nın siyasi kanadı DTP ve AKP'lilerin birkaç tanesi hariç hemen hemen tamamı ağız birliği etmişçesine yer ve zamanlama ilginç diyordu. Medyaları ise her olayda olduğu gibi asker ve Ergenekon iftirasına sarılıyorlardı. Takke düşüyor ve kel görünüyordu. Saldırıyı açılımcıların aklamaya çalıştığı PKK üstleniyordu. Örgüt saldırıyı bebek katili Apo ve Diyarbakır'da ölen üniversiteli genç için yaptığını duyuruyordu. Açılımcılar yine şapa oturuyorlardı. PKK'nın olayı üstlenmesi yaptığı telsiz konuşmalarına kadar katliamı gerçekleştirdiğinin kanıtlanmasına rağmen başta Tayyip ve Arınç bir türlü ikna olmuyor, asker ve Ergenekon imasında bulunmaya devam ediyorlardı. Dinci, ikinci cumhuriyetçi ve Fethullahçı medya ise koro halinde asker ve Ergenekon iftirasını dillendiriyorlardı. Aynen 7 Haziran 2009 tarihindeki Zaman gazetesinde yer alan PKK'nın siyasi kanadı DTP'nin eş başkanı Ahmet Türk'ün açıklamasında olduğu gibi. O konuşmasında yandaş basınından yandaş politikacılarına, yandaş polisinden yandaş MİT eskilerine, ikinci cumhuriyetçilerinden cümle siyasal dincilerine, Fethullahçılarından Kürtçülerine kadar nasıl tavsiyelerde bulunuyor, nasıl talimatlar veriyordu Ahmet Türk? Birlikte hareket etmezsek Ergan Okuncular kazanır. Türkiye bölgenin önemli gücü ya. Terörist başının eski yerinden 17 milim küçüklükte, yani anca bir kibrit kutusu kadar fark edecek bir malikaneye taşınması nedeniyle sokaklarda terörist iren PKK yandaşları Van başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde sahneye çıkıyor, sözde barış ve demokrasi yürüyüşü yapıyorlar ama ordu evini, yandaş polisi bile taşlıyorlar, esnafı, halkı taş ve toprak yağmuruna tutuyorlardı. O da yetmiyor, molotoflarla ülkeyi yangın yerine çeviriyorlardı. Askerlerimizi şehit ediyorlardı. Ha, bir de birilerinin dediği gibi ABD'nin stratejik ortağı ya, bölgenin en önemli gücü ya, öyle olduğundan dolayı olacak. PKK'nın siyasi kanadından belediye başkanları, meşe dalının hangi dalı nerenize battı sayın hükümet diye hakaretler yağdırıyor, bir de Tayyip'in başında bulunduğu devlete ve hükümete hassiktir çekiyordu. Bu küfür ve hakaretleri sineye çeken hükümetin başına bırakın helikopteri, bırakın 3 adet muhteşem uçağı, makam arabaları bile çok. Verin eline bir bisiklet binsin ona, olmadı sepetli motosiklet, sepetine de Emine'yi oturtsun. Olmadı verin eline yolsuzluktan dosyası olduğu Akbil'i binsin belediye otobüsüne. Bu ülke dünyanın sayılı zengin ülkeleri arasındaymış. Böylesine zengin bir ülkenin başbakanı gece konduda ya da apartmanların kapıcı dairesinde oturacak değil ya, villaları olacak. Villalarının dibinde bir helikopter pisti de hazır olacak. Tayyip bu kaymak gibi pistten havalanacak helikopteriyle zamandan kazanacak. Kazandığı zamanı avanesinin, pardon, memleketin daha hızlı kalkınması için projeler üretmekte kullanacak. 11 Aralık 2009 tarihli Sözcü gazetesi hemen hemen tam sayfa AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villalarının dibine helikopter pisti inşasına başlanmasını, Tayyip'in villasının önüne helikopter pisti yapılıyor şeklindeki manşet haberiyle veriyordu. Ülkenin her yanı aynı, açlık ve sefalet içinde, aşırı işsiz var, ülke milli gelirde tarihinin en kötü devrini yaşıyor. Borç batağında kıvranan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İspark adlı belediye şirketine kitabına uysun diye bir değil, tam 10 tane helikopter pisti yaptırıyordu. Tayyip bu pistler arasında mekik dokuyacaktı. Asya ve Avrupa yakasında olmak üzere yapılacak olan helikopter pistinin her biri yaklaşık 250 bin dolara çıkacaktı. Yani 10 pist 2 milyon 500 bin dolara mal olacaktı. Belediye öyle açıklamıştı. Oysa en lüks bir helikopter pisti için gerekli olan şey iki el arabası taş, bir el arabası kum, çimento karışımı harç. Onlar da yapsın en fazla 5 dolar. Geri kalan 2 milyon 495 bin dolar yine fakir halkın kesesinden bir yandaşın cukkasına. Hızlı tren. 16 Mart 2009 tarihli Vatan Gazetesi'nden Necati Doğru, "Bravo hızlı trene" diye yazacaktım başlıklı yazısında Tayyip hakkında şunları aktarıyordu. İyice bir küpüne battı, kendisine hayran hale geldi. Kendi sesine, duruşuna, yürüyüşüne aşık oldu. Putin'e benzetiyorlar, Putinleşti diyorlar. Bence yanlış, gittikçe Enver Paşalaşıyor. Herkes ondan olacak, onu alkışlayacak. Sözleri kıvılcım, kelimeleri süngü, cümleleri yıldırım diye kabul edilecek. Trabzon meydanına kendisine oy verenleri topluyor ve eleştiri yazıları yükselten köşe yazarlarına dirhemini yiyenin kudurması gereken iftiralar atıyor. Nefret yüklü sesle diyor ki, ha bu köşe yazarları var ya, ha bunlar, ne kadar para alıyorlarsa o kadar küfür ederler, o kadar hakaret ederler, maaşlı memurdur bunlar. Ben muhabirliği Haldun Simavi'nin Günaydın gazetesinde başladığım yıllarda Tayyip Erdoğan'da Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu partinin Beyoğlu ilçe başkanıydı. Fakirdi, hiçbir şeyi yoktu. Bir lokma bir hırka derler ya, o haldeydi. Çocuklarına bakabilsin diye partisinin ona dükkan gibi bir şey açtığı söyleniyordu. Bugün kendime bakıyorum, neyim var, servetim nedir? Tayyip Bey'e bakıyorum, malı mülkü nedir, mülkü ne kadar? Ben yine aynı Necati. Tayyip Bey ise çok zengin. Eğer onun Trabzon meydanında iftiralar yağdırarak söylediği gibi para ve yüksek maaş küfür edene akıyorsa, bu durumda kim küfürden, mal, mülk, servet, gemicik, pırlantacık, karısının kolunda milyar lira değerinde çantacık yapmış oluyor? Bütün bunlara rağmen yine bravo bizi hızlı trene bindirene diye yazacaktım. Bu ülkede hep umutsuz, kötüye gidiş olmuyor. İyi, çağdaş kalkınmacı projeler de hayata geçiriliyor diyecektim. 10. yıl marşında kalkınma hamlesinin simgesi diye yazılan demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan övünmesini devam ettirenlere ve dünyadaki 7 hızlı tren sahibi ülkeden birini de Türkiye'de yapanlara teşekkür etmeliyiz diye bağıracaktım. Bağıramadım, kalemim izin vermedi. Yazamadım. Şunun için yazamadım. Ankara-Eskişehir arasında başlatılan hızlı trene yandaş gazetecileri "Eserleriniz muazzam, yaptıklarınız benzersiz, adımlarınız çağ atlatıyor" şeklinde yağcı yazılar, özellikle Hasan Celal Güzel ve Mehmet Altan yazsınlar diye bindirerek ve treni de kendi sürerek 250 kilometre hıza ulaştıran Başbakan Tayyip Erdoğan, genç bir gazetecinin sorusuna cevap veremedi. Tayyip Yiğit Bulut'un o günkü sorularına cevap veremedi ama daha ilgincini yaptı. Onu da yandaşlar arasına kattı. Şimdi Bulut'un tarafsızlık günlerindeki sorusuna bakalım. Aslim Alarko liderliğindeki İspanyol OHL firması ile oluşan konsorsiyum tarafından yapımına başlanılan birinci etapın sözleşme bedeli artı sigorta primi olmak üzere toplam 459 milyon eurodur. Ancak keşif artışları ile birlikte maliyet 629 milyon euroya çıktı. Nasıl oldu da 459 milyon euro olarak belirlenen ilk bedel bir anda 629 milyon euroya çıktı? Dünyada hızlı trenler saatte 500 kilometre hıza dayanırken biz neden daha eski 250 kilometreyi aşamayan bir teknolojiyi bu kadar pahalıya aldık? Yiğit Bulut hızlı trende soygun yapılıyor kuşkusuna düşmüş, kıyaslamalı bilgiler bulmuş sergiliyor, gerçeği arıyor. Başta Başbakan ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere yerli yapımcı firma Alarko'ya soruyordu. Fransa'da saatte 500 kilometre hız yapabilen hızlı trenin 1 kilometre maliyeti 2 milyon euro iken, Türkiye'ye satılan geri teknoloji 250 kilometre hızlı trenin 1 kilometre maliyeti neden 3 milyon euro? Hızlı trenin açılış seferine 50 gazeteci çağırdılar. Aralarında bu soruları soran Yiğit Bulut yoktu. Düt düt düt, hızlı tren geliyor, Türkiye soyuluyor. Bravo hızlı trene diye yazamadım. İçimdeki o soyguna alet olma diyen ses beni engelledi. İstediğiniz kadar Trabzon meydanında iftira diye bağırın. Ben o sese müteşekkirim. Tüccar siyaset. AKP ile birlikte Türkiye gündemine yeni bir kavram yerleşiyordu. Tüccar siyaset. Tayyip bu yeni tarz siyasetin sinyallerini "Türkiye'yi pazarlıyorum, bizim için verilecek para önemlidir, her şeyi pazarlar satarız, parayı veren düdüğü çalar" şeklindeki açıklamalarıyla verirken un akıtan da ülkemizin kaynaklarını hedefleyip "babalar gibi satarız" diyerek gerçek niyetlerini ortaya döküyordu. Burada pazarlanan ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Pazarlayan, satışa çıkaran kim? Laik demokratik cumhuriyeti yönetmesi için seçilmiş bir başbakan. Şimdi hafızamızı yoklayalım. Bırakın ülkemizi dünya siyaset sahnesinde ülkesini pazarlayacağını, ülkesinin her şeyini satacağını ilan eden bir başka başbakan var mı? Yok. Tabii ki yok. Tayyip ve un akıtanın babalar gibi sattıklarını, satacaklarını söylediği kaynaklarımız babalarının malı değildir. Satılanların gerçek sahibi olan bu millet gün gelir bunları söke söke geri almasını da bilir. Atatürk dönemini iyi incelerlerse bunun böyle olduğunu ve olacağını çok iyi görürler. Zaten Atatürk'e ve onun dönemine düşman olmalarının altında yatan gerçek bu değil mi? Satılan her millet malında tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Hepsinde kul hakkı bulunmaktadır. Kul hakkını yiyenler bunun vebalini er veya geç mutlaka ödemişlerdir ve ödeyeceklerdir. Tayyip bir takım elbisenin 20 ile 50 bin dolar arası bir fiyata satıldığı Bijan'dan giyiniyor. 20 bin dolarlık Frank Müller saatler takıyor, 10 bin dolarlık ayakkabılar giyiyor ve dönüp Alman başbakanına "bana verilen maaş düşük yetmiyor, ticarette kazancım olmasa bununla geçinemem, sen ne kadar maaş alıyorsun?" diyordu. Başbakanlık maaşı ile geçinemediğini, geçim sıkıntısı çektiğini ve o nedenle ticaret yaptığını açıkça söyleyen Tayyip, devletin milletin fabrikalarını, bankalarını, haberleşme araçlarını, özelleştirme dümeniyle değerlerinin 1/40'ına sattığı insanların, kuruluşların karlı alışverişten duydukları sevinçlerine ortak oluyor ve böylece kendisini başarılı bir tüccar olarak görüyordu. Tayyip'in "ülkeyi pazarlamak benim görevimdir" şeklindeki beyanı karşısında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kendisine şöyle cevap veriyordu. Sayın Başbakan'ın mesleği pazarlamacılık, doğru. Başbakan Ülker pazarlamasından Türkiye'nin pazarlamasına geçmiş durumda. Başbakan yaptığı işe ad koymak durumunda kaldı. Bu bir itiraftır. Yalnız bu pazarlamanın bir riski var. Çünkü pazarlamanın meşru bir parçası komisyondur. Ülker pazarlaması yaparken komisyonunu alıyordu. Türkiye'yi pazarlarken komisyonu ne oluyor? Sokakta yuhalanan başbakan. 2009 yılına geldiğimizde Tayyip'e artık sokak sataşmaları başlıyordu. Tayyip lokantada yemek yerken, açılışlara katılırken, mitinglerde hep insanların tepkisiyle karşılaşıyordu. Bunun anlamı Tayyip'in ampulü gibi suni olarak yaratılan karizmasının da patlamasıydı. Tayyip partililerce sağdan soldan toplanmış, bindirilmiş kıtaların olmadığı yerlerde sürekli olarak yuhalanıyordu. Tayyip bu nedenle ceberrutluktan medet umuyordu. Protesto edenler karga tulumba karakollara götürülüyor, protesto ettikleri yer başta olmak üzere darp üzerine darp görüyorlardı. Polise mukavemet gibi iftiralar başta olmak üzere türlü isnatlarla mahkemelere sevk ediliyorlar, yazar, çizer ve asker başta olmak üzere muhalefet edenler Ergenekon tezgahıyla cezaevlerine dolduruluyorlardı. Bu türlü faşizan davranışlar olmasa Tayyip bugünün ikliminde sokakta bile yürüyemeyecektir. Bir siyasi parti lideri böyle bir vaziyetin içine düşmüşse onun artık siyaseten sonu gelmiş demektir. AKP'nin oyu artıyorsa halkın aklına şaşarım. Yok yok, bu sözler benim değil. Muhalefet partilerinin ise hiç değil. 31 Aralık 2009 tarihli Sözcü gazetesi AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem'in sözlerini "AKP'nin oyu artıyorsa halkın aklına şaşarım" başlığı ile veriyordu. Bakın haber gazetede nasıl yer alıyordu. AKP'ye içeriden yapılan eleştirilere bir yenisi eklendi. Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem çarpıcı açıklamalar yaptı. Kürt açılımının ülkeyi ayrıştırdığına dikkat çeken Erdem, devlet adabını bilmeyen başbakanlar olduğunu savundu. Erdem, Arınç'a suikast iddiaları ile ilgili şöyle konuştu. Hem ordu hem halk rahatsız. TSK'ya karşı asimetrik savaş uygulanıyor. Süreçten rahatsızım, endişeliyim. AKP'nin oy kaybettiğinin altını çizen Erdem, AKP'nin oyu artıyor diyorlarsa bu toplumun akıl sağlığı yerinde değil derim dedi. Son söz olarak, değerli gazeteci ve yazar Emin Çölaşan, Bilgi Yayın Evi'nden çıkan Her Kuşun Eti Yenmez adlı kitabını anlamlı bir şiirle bitiriyordu. Biz de kitaba son noktayı bu dörtlükle koyalım. Hasan Dağı arpalıktır eğer saban yürürse, her derede bir değirmen eğer suyu gelirse, her kümesten bir tavuk eğer millet verirse, güzel gidiş bu gidiş. Eğer sonu gelirse. Kitabın sonu. 15 Eylül 2010. Sayfa 548.